Ayrım 8.
Bir müddettir üzerinde yoğunlaşmış bakış ve düşünceler Hüma'ya başını çevirtmişti. Onun müzik, dalga ve rüzgarın sesinden mest ifadesi erkeğinkiyle karşılaştığında, genç kadın önünde saç telleri uçuşan gözlerinde denizin tüm mavileri, bakışlarını kaçırmadan kocaman parlak bir tebessümle karşılık verdi. Bu karşılaşmayı yakalayan Lillian hemen içkisinden bir yudum alıp özellikle başka taraflara bakmaya devam etti. Onun Southampton kıyılarını izlerken içten içe nasıl keyiflendiğini kimse fark etmedi. Güneşlenip denize girmek, yemek ve içmekle geçen harika bir gün oldu. Hüma'nın tüm düşünceleri sanki okyanusta yıkanıp gitmişti. Ancak eve dönerlerken babaannesinin kasasını açmasına sadece saatler kaldığını tekrar hatırladı. Brian'ın bakış ve iltifatlarıyla yaşadığı kalp çarpıntıları, ertesi gün karşılaşacaklarının derin merakına yönlendi. O akşam yemeğini erken ve verandada güneş batışını seyrederek yediler. Herkes deniz ve güneşin rehavetiyle tatlı bir yorgunluk içindeydi. Yemek sonrası sohbeti de bir davası için mahkemede olması gereken Brian ve Hüma erkenden New York'a döneceği için kısa kesildi. Hüma odasına çıktığında telaşla perdelerini kapadı ve çantasını hazırlayıp kendisini yatağa attı. Bir ara verandada ayak sesleri duyduğunu sandı, sonra yanıldığını düşündü, kalkıp bakma cesaretini de gösteremedi. Babaannesinin notlarını bir kez daha gözden geçirip sır peşindeki ruh haline geri dönmeye çalıştı. Huzursuz bir gece geçirdi. Sabaha kadar kocası Trevor Harris, Brian, hepsi anlamsız bir şekilde rüyasına girip çıktılar. Günün ilk ışıklarıyla uyanıp balkon kapısını açtığında içeri tatlı bir rüzgar doldu. Brian şortunu giymiş kumsala koşmaya gidiyordu. Sessizce geri çekildi ve duşunu alıp hazırlanmak üzere banyoya gitti. Lillian ve Robert'la vedalaşıp ayrıldıklarında saat 7:30 sularıydı. Hüma, Brian'ın 1954 model beyaz üstü açık korvetiyle First Neck Lane yoluna dönerlerken geriye bakıp Burnham'lara el salladı. Sonra Brian'a harika bir ailen var dedi. Seninki kadar renkli değil ama diye cevapladı Brian. Belli ki babaannesini kastediyordu. Sonra ilave etti. Seni nereye götürmemi istersin? Doğrudan bankaya mı? Hayır, otele gidip üstümü değiştirmem lazım. Peki. Söyleyeceği yarım kalmış gibiydi. Kısa bir aradan sonra devam etti. Hüma, bu akşam beraber yemeğe çıkabilir miyiz acaba? Hüma, onun kendisine baktığının farkında gözünü yoldan ayırmadı. Teşekkür ederim ama bilemiyorum, gerçekten. Bilemediğin nedir Hüma? Sesi, aslında ikimiz de bunu istiyoruz, sen de biliyorsun der gibiydi. Kasayı açtıktan sonra akşama nasıl bir ruh halinde olacağımı bilemiyorum. Çok karamsar, sıkıcı ve başka bir dünyaya da transfer olmuş olabilirim. Beni rahatsız etmez. Benim karamsar ve sıkıcı iken nasıl olduğumu henüz bilmiyorsun dedi Hüma gülerek. Brian vites kolundaki eliyle Hüma'nın sol dizinde duran elini tutup hafifçe sıktı ve bırakmadan konuştu. İkisi de birbirine değen bileklerinden geçen elektriği hissetti. Seni her halinde çok çekici bulacağımdan ve pişmanlık duymayacağımdan eminim. Bu teklifini sonra konuşabilir miyiz? Tabii, saat 5 nasıl? Hüma onun ısrarındaki tatlı ikna ediciliğe gülümsedi. Ben daha çok birkaç gün sonra gibi demek istemiştim. Art Village'ı geçmiş, Montauk Highway'e girmek üzereydiler. Brian arabayı yavaşlatıp yolun kenarına çekti. Sağ kolunu Hüma'nın koltuğunun sırtına dayayıp ona doğru döndü. Küçük spor arabanın içinde neredeyse yüz yüzeydiler. Brian parmaklarıyla onun saçlarını okşarken konuştu. Hüma dinle beni. Senden yaşça çok büyük olduğumu biliyorum. Ama bu sana hayranlık duymamı ve beraber olma arzumu engellemiyor. Bu beraberliği de senin arzu ettiğinden daha öteye sürüklemeyeceğime söz veriyorum. Ancak bana beni yaşlı bulduğuna veya kocanla çok mutlu olduğuna dair en ufak bir işaret verirsen, benden bir daha bu konuda ısrar duymayacaksın. Hüma, onun küskün antik heykel dudaklarının ifadesine çok uyan, melankolik bakışlarını ilk defa fark etti. Dayanamayarak elini uzattı ve onun yanağını okşadı. Hayır Brian, hayır. Seni yaşlı bulmuyorum. Hem de hiç. Ama ben, kocama olan aşkımı sorguladığım bir zamandayım. Onun için yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Brian sol eliyle yanağında duran eli alıp avucunu öptü. Konuşurken duyduğundan mutlu olmuş gibi gülümsedi. Bak bu cevaba sevindim, yani beni yaşlı bulmamana. Diğer konuya gelince, sen ne düşündüğünden emin olana kadar bekleyeceğim. Ama bu yemeğe çıkmamızı engellemez, değil mi? Hüma onun gözlerinin tekrar gülümsediğini görmekten memnun, tamam, yemeğe çıkabiliriz dedi. Brian, problemi halletmiş olmanın rahatlığıyla eğilip genç kadının yanağına çabuk bir öpücük kondurdu ve aynaya bakarak arabayı tekrar hareket ettirdi. O andan sonra vites değiştirmesi gerekmedikçe Hüma'nın elini avucunda tuttu. Plazanın önüne geldiklerinde Brian yerinden fırladı ve Hüma'nın kapısını açtı. Onu elinden tutup dışarı çıkardıktan sonra bagajdan çantasını aldı. Sonra sağ eliyle yanağını avuçladığı genç kadının gözlerinin içine baktı. Seni 7'de alırım. Nerede yemek isterdin? Hüma bu sorunun cevabını sanki çok önceden hazırlamış gibi hiç düşünmeden gülümseyerek cevapladı. Oak Room. Brian onun yüzündeki muzip ifadeyi başını biraz geri çekerek izledi ve sordu. Hatıraların olan bir yer galiba. Benim değil, babaannemin. Tamam, saat 7'de seni barda bekliyor olacağım. Bu arada bankada herhangi bir problem olursa bana haber ver lütfen. Bu kadar acele etmeseydin seninle gelmek isterdim. Umarım bir problem olmaz Brian. Başım sıkışırsa seni ararım. Erkeğin hoşça kal öpüşü bir sevgilininki gibi değildi ama bir arkadaş öpüşüne de benzemiyordu. Hüma odasına çıktığında kendini evine dönmüş gibi hissetti. Halbuki suitin kapısını ilk kez açalı daha 48 saat olmamıştı. Çantalarını bırakıp dolaptan göğüs altında biten mini kısa kollu ceketiyle takım gül kurusu elbisesini seçti. Duşa girmeden önce bankayı arayıp bir randevu almasının uygun olacağını düşündü. Saatine baktı. 9'a birkaç dakika vardı. İstanbul'da akşamüstü 4 olmalıydı. Telefonu açtı ve önce kocasının numarasını çevirdi. Karşılıklı kısa bir hatır sormadan sonra, "Sanırım gittikçe arası açılarak görüşeceğiz," dedi genç adam. "Sen de beni arayabilirdin," diye cevapladı Hüma ve kısaca, çok ballandırmadan hafta sonunu anlattı. Her nedense Brian'dan bahsetmek dahi istemedi. "Araba mı kiraladın?" "Hayır, Burnham'lar hem giderken hem dönerken araba temin ettiler." "Çok nazik insanlarmış." "Evet, olağanüstü bir çift." "Sevindim sevgilim. En azından orada sana göz kulak olacak insanların bulunduğunu bilmek içimi rahatlatıyor." Hüma aralarındaki gerginliği yumuşatmak için tatlı bir sesle güldü. "Beni merak etme hayatım, çocuk değilim. Seni daha sık arayacağım, söz." Kocasının sesi daha da yumuşamıştı. "Kusura bakma sevgilim," dedi. "Hiç beklemediğim bir şekilde ayrı kaldık ve inan, hala buna nasıl razı olduğuma inanamıyorum. Kendimi bir garip hissediyorum." "Anlayışın ve sabrın için teşekkür ederim hayatım. Bunu hiç unutmayacağım." "Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi?" Hüma yüreğinin derinliklerinden hissetmese de dudaklarından çok doğal bir şekilde dökülenleri önlemedi. "Ben de seni hayatım." "Bunu duyduğuma sevindim." "Lütfen merak etme. Seni bankadan döndükten sonra arayacağım. Şimdi fırlamak zorundayım. Çok öpüyorum." "Ben de seni canım. Kendine iyi bak. Sen de." Telefonu kapadıktan sonra kocasıyla aralarında geçen konuşma üzerine düşünmeye vakit ayırmadı. Hemen Citibank'ı arayıp müdüründen randevu istedi. Sekreteri müdürün haftalık toplantısına girdiğini ve ancak öğleden sonra ikiye randevu verebileceğini söyledi. Huma birden çıktığı koşuda sürati kesilmiş gibi hissetti kendini ama yapacak bir şey yoktu. Başka zaman olsa kendisini New York sokaklarına atardı. Onun yerine radyosunu açıp defterini çıkardı ve babaannesinin son satırlarını tekrar tekrar okudu. Çünkü kasada bulacağı defterde yazılanlar aslında daha eskilere değil, tam aksine daha sonraki bir zaman dilimine aitti. 1910'lu yılların başında New York'ta yaşananlar, 1991 Mayıs'ında İstanbul'da ortaya çıkmıştı. Şimdi 1991 Haziran'ında yine New York'ta, aynı şehrin 1910'larına geri dönecekti ve babaannesinin kendisini hangi adreslere, mekanlara sürükleyeceğini bilmiyordu. Bu zamanda ışınlanmak gibi bir duyguydu. Bulacağı defter şu an okumakta olduğu satırlardan sonrasına ait olacaktı. Buket'i kucakladım. Ağır adımlarla hipnotize olmuş gibi piyanoya doğru yürüdüm. Kimden olduğunu o kadar iyi biliyordum ki, beyaz ve henüz açılmamış laleler. Port Buket'in kopyası olan vazonun bedeninden uzanan aynı laleler. Bir de dedelerimin romantik olduklarını düşünürdüm. Gülümsedim. Herkes sessizlik içinde beni izliyordu. Buket'i piyanonun üzerine koydum. Fiyonga iliştirilmiş küçük zarfın üzerinde, çok iyi tanıdığım el yazısıyla küçük sevgilime yazıyordu. Fiyongu çözüp zarfı açtım. Notu okumayı sonraya bırakmak istedim. Aynen en büyük lezzeti en sona saklamak ister gibi. Önce uzun sapları ve körpe dalgalı yaprakları arasında uykuya yatmış, açılmayı bekleyen henüz tomurcuk laleleri, hiç acele etmeden adeta birer birer okşarcasına demetin içinden alıp vazoya yerleştirdim. Tam 42 lale saydım yerleştirirken. Sayı bana bir şey ifade etmedi ama üstünde durmadım. Daha romantik, daha anlamlı bir hediye düşünemiyordum. Tiffany vazoyu ve içindeki laleleri okşarken. Yazdığı kartı elime alıp piyanonun taburesine oturdum. O anda artık ben ve Nesim orada yalnızdık. Başka hiç kimseyi görmüyor, duymuyordum. Karaya varmasına az kalmıştı ve ben ona müziğimi göndermek istiyordum. Senin bedenini, ruhunu götürmek istiyorum dememiş miydi? Kartı piyanonun mumluğunun kenarına koydum ve ona en son çaldığım, çok sevdiği Chopin'in prelüdünü tuşlarla seviştirmeye başladım. Gözlerim yazdığı nottaydı. Kelimelerini hiç telaşlanmadan, sanki prelüdün notalarıymış gibi bir yandan çalarken ağır ağır okuyup içime sindirdim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim, doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum. Aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için. 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım. Hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla. Seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Çaldığım kadar okuyor, okudukça çalıyordum. Ağlıyor olmalıydım, yaşlar yanaklarımdan boynuma, dudaklarıma akıyordu. Tanrım, hem bu kadar mesafede, hem bu kadar temasta olmak. Sözleri, sesi, yazısı, hediyesi, oturduğum taburede bedeninin bıraktığı aşk dolu sıcaklık, armağanı parfüme karışmış kokusu, her şeyiyle ne kadar yakınımdaydı. Onu içime alıp yattığım son geceyi düşündüm. Kasıklarımda tatlı bir sancı oldu. Özlediği sıcaklığı hayal etmekten canı acımış gibi içimde kramplar hissettim. Geri döneceği günü hayal ettim. Bugünler de geçecekti. Diğerlerinin geçip bittiği gibi. Sadece biraz sabır istiyordu. Bunu da atlatacaktık. Evet sevgilim dedim sessizce, dudaklarım kıpırdanarak. Evet başaracağız. Dudaklarımda Nesim'in döndüğü günün düşüncesiyle beliren gülümseme, Chopin çalmaya devam ediyordum. kapı çaldığında bu defa Alessandro'nun getirdiği gazeteler olabileceğini düşünerek parmaklarımı tuşlarda dondurdum ve yine Shanna'nın açtığı kapıya baktım. Gelen Bill'di. Gülümseyerek elimi salladım ve çalmaya devam ettim. Bill, Shanna'yı geride bırakarak bana doğru yürümeye başladı. Sanki birden her şey ağır çekime tabi olmuştu. Ben gözlerim kolunun altında bir gazeteyle gelen arkadaşımda, diğerleri çaresiz kontrolleri dışında olanlara karşı zaaf içinde bakışlarla, Bill ruhunda görünmeyen bir yük taşır gibi. Salonun her köşesine havaya sinen, o ağır geçen ama yine de zamanı bizden çalan anlardan birinin altında ezilmiştik sanki. Gözümü ondan ayırmadan çalıyordum. Piyanomdan ayrılmak istemiyordum. Bütün gücümü, ruhumu ondan alıyordum şu an. O beni Nesim'le, aşkımla, onunla paylaştıklarımla bağlıyordu. Durduğum an sanki piyanonun üzerindeki vazom, içindeki 42 gonca lalem ve Nesim'le olan tüm hatıralarım uçup yok olacaktı. Prelüt bitmişti ama baştan başladım. Sessiz ve hareketsiz kalmaya tahammülüm yoktu o an. Bill yanı başıma kadar geldi. Gözleri kıpkırmızı, ifadesi perişandı. Bana bakarken gözlerinde titreyen yaşları zor tutuyordu. Neden geciktiğini, ne haber getirdiğini biliyordum. Birden yüreğime bir lav düştü. Acıyla inledim. Ama bu bana yeni olan bir acı değildi. Uzun zamandır yaşıyordum. Ancak şimdi onlar da gerçek olduğunun benim kadar farkına varmıştı. Shanna'nın kızarmış gözlerinin sebebi de artık belliydi. Herkes piyanonun etrafına toplanmış, uykuya yatırılmaya hazırlanmış masal kahramanları gibi duruyordu. Dudaklarımı ısırdım ve yaşlarla örtülü gözlerimi Bill'den ayırıp piyanoma çevirdim. Önümde duran Nesim'in el yazısını okuyarak çalmaya devam ettim. Benim büyük aşkım, küçük sevgilim. Doğduğun saatte bu henüz açmamış lalelere de hayat vereceğini biliyorum, aynen bana verdiğin gibi. 19 lale yeni yaşın için, 23 lale de bana hayat verdiğin için. Ve biz beraber 42 yaş ediyoruz aşkım, hepsi senin. Çünkü bizi sen yarattın. Hiç bitmeyecek aşkımla. Seni kucaklıyorum küçük sevgilim benim. Sadece 23 yaşının lalesini bırakmamıştı bana. Tüm hayatını teslim edip gitmişti. Hayatının bana bıraktığı kadarıyla kalacağını bilemeden. Her şeyini benim tenime, içime, ruhuma kazımış ve gitmişti. Gözlerimi kapadım, yaşlarımı kendi haline bırakıp. Daralan yüreğim nefessiz bırakıyor, notalarla beraber tıkandığım anda derin bir solukla hıçkırıklar arasında nefes alıp devam ediyordum. Gördüklerim hayal değildi, halüsinasyon değildi, rüya değildi, gerçekti ama hiçbir şey yapamamıştım. Bir hafta önce kolları arasına sokulduğum, içime aldığım, sardığım, kokladığım sıcacık ten yoktu. Beni inandırmak istedikleri gibi sadece bir müddet için değildi yokluğu, o artık hiç olmayacaktı. Notaların bittiği yerden çılgın gibi bir yeni tekrara geçiyor, kendime durup düşünecek, soracak, daha fazlasını öğrenecek bir an yaratmak istemiyordum. Bill'in yanı başımda omuzumu saran elinin temasını hissettim. "Üzgünüm prenses, çok üzgünüm," diyordu. Uzaklardan bir yerlerden gelen sesi. Herkesin ağladığını, gazetenin elden ele dolaştığını, gözyaşlarım arasından görüyordum ama ben Nesim'le bana ait olan dünyada kalmak için çalıyor, çalıyor, tekrar çalıyordum. Onunla en son seviştiğimiz yerde, ondan hiç ayrılmamış gibi durup kalmak ve ölene dek piyanomu çalmak istiyordum. Çaldığım müddetçe o burada, hala benimle emniyetteydi. Durduğum an soğuk sulara, okyanusun derinliğine, yalnızlığına gidecekti. Ve ben onu koruyamayacaktım. Oh aşkım, sevgili Antonius'um benim. Seni denizlerden birinde boğulmaktan kurtardım ama bir diğerine kendi ellerimle gönderdim. Beni affet, affet beni. Ve çaldım, çaldım, çaldım, çaldım. Tekrar, tekrar, tekrar.